Fizyoterapiden Yaşama.
Merhaba, ben Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Melek Çiftçi. Bugün sizlerle Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün Fizyoterapiden Yaşama adlı söyleyişini gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Bugün hayatımızın üçte birini kaplayan ama çoğu zaman ihmal ettiğimiz bir konuyu konuşacağız. Uyku. Peki uyku nedir? Sadece dinlenmek mi yoksa çok daha fazlası mı? Kaliteli uyku neden bu kadar önemli? Modern yaşamın koşuşturmacasında kaçırdığımız o derin uyku ne kadar ulaşılabilir? İşte bu programda uykunun gizemli dünyasına adım atacağız. Haydi rahatlayın ve bu eşsiz yolculuğa bizimle katılın. Bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Binur Öztürk ile beraberiz ve uyku konusunda konuşacağız. Merhaba hocam.
Merhaba Melek. Tekrar beraberiz. Bugün uykuyla ilgili konuşacağız. Uyku neden önemli diye sorduğumuz bir soruyla başlayalım. Bunu şöyle anlatmaya başlayalım. Dünyadaki mega kazaları bakıyoruz. Bunlardan birincisi Folal felaketi. Bir gaz sızıntısı oluyor. 2-3 Aralık 1984 yılında meydana gelmiş. Ve bu gaz sızıntısında 500 binden fazla insan metil izosiyanat gazına maruz kalıyor ve 25 bin kişinin ölümüyle sonuçlanıyor. Ve hatta çok ciddi bir tazminat ödenmesi söz konusu olmuş. İkinci felaketimiz Çernobil felaketi. Herkes bunu hatırlıyordur eminim. Bir radyasyon sızıntısı olmuştu. Ve bu da 26 Nisan 1986 yılında gerçekleşmiş olan tarihteki belki de en kötü nükleer felaket olarak geçiyor. 117 bin kişi tahliye edilmiş o bölgeden ve 68 milyar dolarlık bir maliyeti var maalesef. Ve nükleer temizlenmenin de 2067 yılında tamamlanacağı söyleniyor. Bir üçüncü felaket Exxon Valdez tanker petrol sızıntısı. Bu da 24 Mart 1989 yılında gerçekleşmiş ve 10.8 milyon galonluk petrol sızıntısı meydana gelmiş ve 725 kilometre uzağa yayılan 5 milyar dolar maliyeti olan ama aslında gerçekteki maliyeti hala bilinmiyor ve bunun için 11 bin Alaska yaşayanı temizlik için çalışmış. Peki bu kazaların tümünde raporlara yansıyan bir ortak özellik görüyoruz. Uykusuz kalmaya bağlı uyku hali ve yorgunluk. Yani görev başında uykuya dalmış bu insanlar ve bu mega kazalar meydana gelmiş. Bunun dışında daha küçüklerine bakalım, motorlu taşıt kazalarına. 2003 yılında Avustralya'daki trafik kazalarında her yıl 1700 ölüm gerçekleşiyor. 23 bin ağır yaralanma var ve ciddi bir maliyet gerçekleştiğini görüyoruz. Yine Amerika'da her yıl 5 bin ölüm gerçekleşmiş. Bu motorlu taşıt kazalarının uykusuzluğa bağlı olduklarını daha çok görüyoruz. Yani her yıl dünyada 1.3 milyon uykulu şoförün topluma maliyeti yılda 2372 milyon milyar dolar olduğu hesaplanmış. Yani ciddi bir ekonomik problem karşımıza çıkıyor bir taraftan. Uyku hali ve uykusuzluğa bağlı yorgunluğun maliyeti aslında tahmin ettiğimizden çok daha büyük. Yani sadece ekonomik olarak düşünmeyin. Sonuçta canlar gidiyor ve ciddi kayıplarımız olmuş durumda. İşin en ilginç tarafı bu maliyetlerin önlenebilir olması. Yani bu mega kazalar olmayabilirdi, bu trafik kazaları olmayabilirdi eğer uykusuzluğu önleyebilseydik. O yüzden uyku neden önemli? Uyku bu yüzden önemli. Yani sadece kişinin hayatta kalması değil, fizyolojik olarak sağlıklı olabilmesi değil, aynı zamanda dünya üzerinde yaşayan her insanı ilgilendiren çok ciddi bir sorun. Bir kişinin uykusuzluğu bakın nelere mal oluyor.
Anladım hocam. Yani uyku deyip geçmemek gerekiyor anladığım kadarıyla.
Aynen öyle.
Peki uyku aslında çok kolay gibi görünen bir şey ama sağlıklı uyku özellikleri nelerdir hocam?
Erişkin popülasyonun yarısından fazlası 7-8 saat uyuduğu tespit edilmiş. Ama tabii bu 5 saatten az uyuyanlar var. Bu %8 oranında. 10 saatten fazla uyuyanlar da var. Hani bir türlü uykusunu alamayıp çok uzun süre yataktan çıkamayan bir grup da var. Bunlar da %2 civarında. Ve genelde hafta içi bakılmış, hafta içi uyku saati 6,9 ile 7 arasında değişirken hafta sonu bunun daha uzun olduğunu görmüşler. 7,5 ile 7,8 saat arası gibi. Çünkü hepimiz hafta sonu biraz daha şekerleme yapmak istiyoruz. Yataktan daha geç çıkıyoruz. Bu bir gerçek. Şimdi biraz uykunun mimarisine bakalım. Yani uyku dediğimiz şey monoton bir durum mu? Değil aslında. Gecenin ilk yarısı derin uyku ve sonraki ikinci yarısı REM uykusu diye adlandırılıyor. Burada çeşitli uyku evreleri var. Uykuya non-REM ile başlıyoruz. Bu non-REM başında yavaş göz hareketleri gerçekleşiyor ve dinlendirici uykuyu bu dönemde biz yaşıyoruz. Şimdi ilk olarak REM dönemi geliyor. Yaklaşık bu 90-110 dakika. Sonra gece boyunca 4-6 kere non-REM ve REM döngüsünü yaşıyoruz. REM döneminin özelliği ne? Kas otonisi oluyor. Yani kaslarımız felç oluyor. Yine bu REM dönemi bizim rüyalarla ilişkili olduğumuz dönem. Niye kas felci gelişiyor? Çünkü rüyamızda gördüğümüz şeyleri aksi takdirde gerçekleştirirdik. Sistem bunu yapmamak üzere bizi felç ediyor ve kaslarımızı hareket ettiremiyoruz bu şekilde. Zaten patolojik uyku bozukluklarında uykusunda kalkıp yürüyenlere ya da rüyasında gördüğü şeyleri gerçekleştiren insanlar da var. Ve bu REM döneminde yine hızlı göz hareketlerini görüyoruz. REM dönemi beynin uyanık olduğu gibi enerji harcadığı bir dönem olarak görüyoruz.
Hocam peki bir kas felcinden bahsettiniz. Bu halk arasında karabasan olarak bildiğimiz durum mu?
Evet, uyandığımız zaman şimdi hem bilincimizin açılması gerekiyor hem de bedenin uyanması gerekiyor. Ve biz uykuya daldığımızda beden felce uğruyor. Uyandığımız zaman da hem bilincimizin hem bedenin aynı anda uyanması gerekiyor. Fakat bazen bu gerçekleşmiyor. Bazen bilincimiz uyandığı halde beden hala uykuda olabiliyor ve kas felci devam ediyor. Ve siz bilinciniz uyanık haldeyken sanki üstünüze biri oturmuş ve nefes almanızı engelleyen, hareket etmenizi engelleyen bir şey varmış gibi hissediyorsunuz. Genelde halk arasında da işte karabasan diye adlandırılan ve genelde hemen arkasından dualarla devam edilen bir süreç. Halbuki orada yapılması gereken şey, kişi gözlerini kapatıp tekrar uyumaya kendini sevk etmeli ve böylece o döngüyü kırabilir. Bu işte kas felci dediğim gibi uykudaki felç hali. Ama bir karabasanlık durum değil bu.
Peki siz yaşadınız mı bu olayı?
Evet, bir kere ben de yaşadım. Gerçekten insanın sanki göğsüne bir şey oturuyor gibi nefes almakta zorlandığınız ve hareket edemediğiniz aslında korkutucu bir durum gibi. Ama dediğim gibi o sırada bunun fizyolojik bir olay olduğunu, aslında hani birisinin düğmeleri açmadığını fark edip tekrar gözünüzü kapatıp uyumaya çalışmak ve sonra bu durum otomatik bir şekilde düzelebiliyor. Ama bazı uyku problemleri olduğunda daha sık insanlar karşılaşabilir bu durumla.
Anladım hocam. Ben bununla çok sık karşılaşıyorum. Hatta bu yüzden uyumaya korkan insanlar, hani uyurken endişeyle dalanlar bile benim karşıma çıkmış. Hani uyumadan önce dualarla görmemek için yapanlar var. Bunu önlemenin bir yolunu biliyor musunuz peki?
Burada uyku kalitesiyle ilgili bir problem olabilir ya da gerçekten bir uyku problemi olabilir. Gerekirse uykuyla ilgilenen doktora giderek konuşabilir.
Anladım hocam. Dinleyicilerimiz eğer bu problemleri yaşıyorlarsa bir doktora görmekte fayda var gibi duruyor. Evet hocam, sizdeyiz.
Bu arada tabii şöyle bir ara mesaj da vermek gerekiyor. Beyindeki bu uyku mimarisini konuştuk. Öncelikle bir REM, non-REM fazıyla başlıyoruz. Ve bu derin uyku fazı bizim için çok önemli olan kısım. Daha fazla uyumak daha fazla dinlendirmez. Bu ara mesajı da vermek istiyorum burada. Peki yeterli uyuyor muyuz diye bir soru sorabiliriz. Valla toplumun 1/3'ünden fazlasının yeterli uyku uyumadığı gösterilmiş çalışmalarda. O yüzden de yeterli uyumuyoruz. Bu net. Özellikle de öğrenciler açısından baktığımızda gerçekten kendi öğrencilerimde de uykusuzluğun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ama uykunun önemini bilmek ve buna uygun davranmak gerekiyor sağlıklı kalmak için.
Hocam peki uykudan bahsettik ama bence birçoğu bunun farkında değil. Niçin uyuruz? Sadece dinlenmek mi amacımız burada?
Hayır, uykuyla ilgili süreçlere baktığımızda aslında uyku uyumanın öğrenme ve bellek pekiştirmeyle çok yakın ilişkisi olduğunu görüyoruz. Özellikle de ben hep öğrencilerime söylüyorum, sınav dönemi ders çalıştığınızda uykusuz kalmayın. Mutlaka ders çalıştıktan sonra en az 3 saatlik bir uyku uyuyun ki bu öğrendikleriniz derin hafızaya, yani kalıcı hafızaya geçsin. Aksi takdirde öğrendiklerinizin hepsi havaya gidecek ve sınav sırasında hiçbir şey hatırlamayacaksınız. O yüzden öğrenme ile ilgili ve hafıza ile ilgili çok önemli. Bunun dışında biz uyurken beyin temizleniyor. Yani beynin lenfatik sistemi sadece gece çalışıyor. Bu önemli çünkü siz uykusuz kaldığınızda ve bunu sürekli hale getirdiğinizde beyniniz temizlenmiyor. Bu da ileride demans, Alzheimer gibi hastalıkları kapatacak bir durum maalesef. Bunun dışında beynin plastisitesinin yani kendi tekrar adaptasyon süreçlerinin devam etmesi için yeterli uyumak çok önemli oluyor. Biz çocuklara şey diyoruz, hani uyusun da büyüsün, değil mi? Evet, çocukluk döneminde büyüme hormonu gece salgılanıyor çünkü. O yüzden çocukların büyümesi için uyku çok önemli. Peki büyüklerde artık büyümesi gerekmiyor ama orada da bedenimizin iyileşmesi için uyku gerekiyor. Çünkü biz yine büyüme hormonuna ihtiyaç duyuyoruz. Büyüme hormonu gece daha çok salınıyor. Ve vücudumuzu iyileştirmek için eğer hastaysak ya da sağlıkla ilgili ciddi problemlerle uğraşıyorsak biz gerçekten uykuda iyileşiyoruz. O yüzden uykuyu bir iyileşme aracı olarak kullanmamız gerekiyor. Yine sağlıklı bağışıklık sistemini istiyorsak o zaman uyku uyumamız gerekiyor. Yapılan çalışmalar bir gece uykusuzluğun bağışıklık sistemini yarı yarıya düşürdüğünü göstermiş. Yani uykusuz kalmak bizim bağışıklık sistemimizi bozuyor ve salgın hastalıklar özellikle yakalanmamızı kolaylaştırabiliyor. Yine uyku ağrı eşiğiyle çok yakın ilişkili. Uykusuz kaldığımız sürece ağrıyı daha fazla hissediyoruz. Yani eğer ağrıyı azaltmak istiyorsak ya da ağrıyla olan ilişkimizi düzeltmek istiyorsak bunun için yine uyumamız gerekiyor. O anlamda çok önemli. Bunun dışında kan şekeri kontrolünde uyku çok önemli. Şunu göstermişler. Kısa süreli total uyku yoksunluğu insülin direncine neden oluyor ve insülin düzeylerinde artışa yol açıyor. Yani eğer siz düzenli uyumayan biriyseniz ve uykuda aksamalarınız varsa bir şeker hastası olmaya aday olabilirsiniz. O yüzden de uyku uyumak metabolik hastalıkları önlemek açısından yine çok önemli. Ve uykunun pazarlığı yok. Bu ara mesajı da tekrar verelim. Hiçbir şekilde kendimizi daha az uyumak üzere eğitemeyiz. Ve uykuyu depolayamayız. O yüzden de bir takım farklı uygulamalar yaparak mesela kahve içerek uykusuzluğun üzerinden gelinmez. Çünkü uykunun pazarlığı yok. Bu nedenle uykumuza sadık kalmalı ve uykuyu yeterli bir şekilde uyumamız gerekiyor.
Siz anlattıkça sirkadyen ritmin ne kadar önemli olduğu aklımda canlandı ama doğru bir düşünce mi bu hocam?
Aynen öyle. Çünkü herkesin bir uyku mimarisi var. Şimdi o zaman şundan da bahsetmek lazım. Baykuşlar ve tavuklardan bahsedelim. Uykunun çeşidine baktığımızda bazı insanların özellikle uyku alışkanlıkları ve biyolojik saatlerini tanımlamak için kullanılan metaforik ifadeler bunlar. Elbette ki baykuşa da tavuk değiliz ama mesela baykuşlar gece kuşlarıdır. Özellikleri geceleri kendilerini daha enerjik, daha üretken hissederler. Mesela ben bir baykuşum. Ben gece daha iyi çalışabiliyorum ve erken yatmayı sevmiyorum. Geç uyan bir tipim. Ama sabah da çok erken kalkmayı sevmeyen bir tipim maalesef. Sabahları uyanmakta zorlanıyorum ve sabah işleri benim için performans düşüklüğü maalesef. Ve baktığımızda da hani gece geç yatmayı daha çok sevdiğimi görebiliriz. Peki avantajları var mı bunların? Evet, şöyle söyleyebiliriz. Mesela yaratıcılık gerektiren işlerde ben gece saatleri daha verimliyim. Sosyal etkinliklere katılmada daha çok zamanım olabilir. Ama dezavantajlarımız da var maalesef. Sabah erken kalkmam gerektiği durumlarda bunu sağlamakta zorlanıyorum ve daha az uyumam gerektiği durumda çünkü erken yatamıyorum, erken yattığımda uyuyamıyorum ama sabah erken kalkmam gerekiyor. O zaman bu benim uyku saatimi azaltan bir durum ve daha az uyumaya meyilleniyorum. Bu da kronik yorgunluk yaratabiliyor bende bazen. Özellikle öğrenciler açısından düşünürsek hani sabah çok erken saatte okula giden çocuklar, özellikle baykuş tipli çocukların okuldaki başarı oranları düşüyor maalesef. Ve sabah saatlerinde yapılan sınavlarda başarıları azalabilir. Diğer taraftan tavuklar var demiştik. Bunlar sabah insanları. Sabah erken saatlerde daha enerjik, üretkenler ve akşamları erken yatıyorlar. Gece enerjileri düşüyor. Güne erken başlamayı ve sabah saatlerini değerlendirmeyi daha çok seviyorlar. Ve gerçekten daha başarılılar sabah saatlerinde. Avantajları çoğu iş ve okul hayatında başarılı ve daha kolay uyum sağlayabiliyorlar. Ama işte geceleri de sosyal etkinliklerde onları pek göremeyiz. Çünkü çok fazla dayanamıyorlar gece geç saatte kalmaya. O yüzden bu genetik özellikler çeşitli şekillerde uykuyu şekillendiriyor. Yani herkesin bir farklı tipi var. Bu baykuş ve tavuklar yaklaşık %30 oranında. Bu şekilde toplumda böyle farklı tipte insanları görmek mümkün. Bu önemli mi? Önemli. Çünkü şimdi çok erken saatte baykuş olan çocukların okulda başarı göstermeleri sıkıntı olabiliyor. O yüzden aslında onlara ortak bir saat belirlenmesi lazım. Mesela Japonya'da bu çok önemli görülüyor ve okuduğum bir yazıda vardı. Sabah okula gitme saatini 9 olarak belirlemişler. Böylelikle hem baykuşlar hem tavuklar için daha ortak bir saat olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde bir düzenlemeye gitmişler. Yine tavukları düşünürsek, tabii iş ortamında çalışan insanlar için konuşursak, özellikle vardiyalı sistemde çalışanlar, mesela tavukların gece vardiyasında başarı göstermesi çok riskli. Hem başarı göstermeleri çok mümkün olmuyor, bir de iş kazalarına çok yatkın olabiliyorlar. Hani tavuk ve baykuş olmasının dışında vardiya sisteminde çalışmaları bile o kişilerin işteki başarısını ve kaza riskini çok etkileyen faktörler.
Hocam bir de az önce uykunun pazarlığı olmaz uyumak çok önemli dedik. Bildiğiniz üzere yakın zamanda büyük bir deprem geçirdik. Bu depremden sonra insanlar artık uykularında tetikte olmaya başladılar, etkilendiler bu durumdan. Sizce bu durumdan nasıl etkilendiler? Uykusuzluk onları nasıl etkiledi ya da uyumaya korkuyorlar belki artık çünkü.
Evet, maalesef deprem kurbanlarında uyku sorunları çok yaygın görülüyor. Hem posttraumatik sendrom nedeniyle hem depresyon, anksiyete, işte geçici barınma koşulları, işte toplumsal güven, yakınlarını kaybetme, özellikle uykuda depreme yakalanma gibi korkularla gerçekten bu kişilerde ciddi uyku problemleri olduğunu görüyoruz. Ne yapabiliriz peki? Orada önemli olan mevzu bu uykuyla ilgili. Onlara burada önemli olan konu bu kişilerin uykularını nasıl düzeltebileceğimiz. Evet, elbette bazı durumlarını düzeltemeyiz ama yine de onlara uyku hakkında bilgi vermek, uykusuzluk durumlarında neler yapabileceklerini anlatmak bir miktar onlara fayda sağlayabilir. Bunları zaten şimdi sanırım programda ilerleyen süreçte konuşacağız.
Bir de hocam uykuyu düzeltmek için kullanabileceğimiz teknikler var mı? Ya veya uykuyu düzeltmek için nefesi kullanabilir miyiz?
Aslında şunu da sormak lazım. Şimdi nefesi kullanabiliriz uykuyu düzeltmek için. Ama bir taraftan da uykuda solunum sisteminde de bir değişiklik meydana geliyor. Belki biraz ondan da bahsedelim. Şimdi şunu biliyoruz. Biz nefesimizi kontrol edersek sinir sistemimiz üzerinde, dolayısıyla akıl üzerinde de kontrol sağlamamız mümkün. Özellikle anksiyete, gerginlik ve stresli durumlarda nefesi kontrol ederek bu anksiyete ve gerginlik üzerinde bir kontrol sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde solunum ritmini değiştirerek parasempatik sistemi, ki bu parasempatik sistem otonom sinir sisteminin bir parçası ve bizi sakinleştiren, dinlendiren parça, bu sistemi aktive ettiğinde kendimizi daha sakin, daha relax, anksiyeten, gerginlikten daha uzak bir halde uykuya dalmak daha kolay. O yüzden uykuyla ilgili olarak biz solunum egzersizleriyle parasempatik sistemi aktive edip uykuya dalmayı kolaylaştırabiliriz. Mesela bununla ilgili olarak uyku egzersizleri yapabilir miyiz? Evet, mesela bunun için özellikle kullanılan Dr. Andrew Weil'in 4-7-8 nefes egzersizi var. Bu özellikle kullanılıyor. Hem uykusuzlukta hem gerginlik azaltmada. Peki nasıl yapacağız bunu? Yatma saatinde yatağa oturun ve günde bir defa 3 tane bu egzersizi yapabilirsiniz. Buradaki ufak kurallar var. İşte nefesi burundan alıp ağızdan vereceğiz. Ve dilimizi ön dişlerin arkasında tutacağız. Dişlerle damağın birleşim noktası, bizim ateş noktası dediğimiz bir nokta. Dilimiz orada duracak bu bütün nefes egzersizi boyunca. Ve ağızdan nefesi verirken dil bozulmayacak. Ve nefesi verirken de bir ses çıkaracağız. Sonra 4 saniye yavaşça nefesi alacağız. 1, 2, 3, 4 nefesi aldık ve 7 saniye nefesi tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şimdi 8 saniye boyunca nefesimizi yavaşça veriyoruz ve bunu yaparken de dilimizi bu ateş noktasında tutmaya devam ediyoruz. Şimdi bu 4 saniye aldık, 7 saniye tuttuk, 8 saniye verdik. Bunu 3 defa yapabilirsiniz ve bunu düzenli yapmaya başladığınızda gece uykuya daha kolay daldığınızı göreceksiniz. Uykuya dalma problemimiz varsa o zaman pozisyonla bunu düzenleyebiliriz. Şöyle ki sağ tarafımıza yatıp sol burun deliğini yukarıda tutarsak, çünkü sol burun deliğinden nefes alıp vermek yine bizim sağ beyin yarım küremizi ve dolayısıyla parasempatik sistemimizi aktive ediyor. Ve parasempatik sistem demek dinlenme ve gevşemeye geçiş demek. Ve bu şekilde sağ tarafımıza yatıp sol burun deliğinden nefes alıp vererek uykuya dalmayı kolaylaştırabiliriz.
Böyle deyince aklıma şey geldi hocam, solundan kalktı gibi, hani böyle şeyler aslında toplumumuzda vardır. Sağına yat, işte bugün çok sinirliyse bir insan bugün solundan kalkmış tarzı söylemler vardır.
Aynen, çünkü solundan kalkmak sağ burun deliğini açıkta bırakıyor ve sağ burun deliğinden devamlı nefes alıp vermek bizim sempatik sistemimizi yükseltiyor. Sempatik sistem aslında heyecan durumlarında ortaya çıkan, o zamanlar aslında aktive etmemiz gereken bir durum. Ama devamlı sempatik sistemin aktive olması bizi daha gergin bir hale getirebilir gerçekten. O yüzden solumuzdan kalkmak sinirli, agresif olmamıza sebep olabilir. Tabii bunun dışında başka şeyler de yapabiliriz. Sadece nefes değil. Mesela bir kişiyi tanımak gerekiyor. Bu kişi baykuş mu, tavuk mu? Ve bu kişinin ortalama uyku süresi ne kadar? Bunu belirlemek lazım. Şöyle yapıyoruz bunları anlamak için. Kişi en azından bir hafta, iki hafta kadar akşam yatıp sabah kalktığında otomatik olarak ne zaman uykuya dalıyor, sabah kaçta kalkıyor, bunları bir belirlemesi lazım ve kendi uyku ihtiyacını öğrenmesi lazım. Ortalama 7 saat demiştik ama tabii bu kişi bazıları için 5 saat olabilir, bazıları için 9 saat olabilir, bilemiyoruz. Ama ortalama 7 saat olarak çalışmalar bunu göstermiş. Mümkün olduğu kadar akşam aynı saatte yatmak, sabah aynı saatte kalkmayı sağlamamız gerekiyor. En ideal yatış saatinin 23 olduğunu söyleyebiliriz. Neden 23? Çin tıbbına göre bu saatler bizim sindirim sistemi organlarımızın dinlenmek için kullandığı saatler ve bu saatleri biz uykuya dalarak hem onların daha iyi çalışmasına fırsat vermiş oluruz hem de vücudun bu sirkadiyen ritmine, kendisini dinlendirme ritmine de ayak uydurmuş oluruz. Uykudan mesela 3 saat önce heyecan yaratacak işlerden uzak durmalıyız. Mesela egzersiz gibi. Yani yatmadan 1 saat önce kalkıp yürüyüşe ya da koşmaya gitmemeliyiz. Evet, şunu biliyoruz. Mesela en az uykudan 2 saat önce yapılan 10 dakikalık bir yürüyüş uykuyu kolaylaştırıyor. Evet, ama yine de bu sürenin 2 saatten az olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yine düzenli egzersiz yapmak uzun vadede uyku kalitesini arttırıyor. Özellikle bu egzersiz aerobik yapıda bir egzersiz olmalı. Egzersiz yapmak çok önemli. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Egzersiz yapmak beynin kanlanmasını da çok arttıran bir durum. Sadece yürüyüş bile yapsanız bu bile çok etkili. O yüzden egzersiz kısmını her zaman hatırlamalıyız. Bunun dışında yatak odamız karanlık ve sessiz olmalı. Orada televizyon bulunmamalı, telefon olmamalı. Hatta Wi-Fi'yi geceleri kapatmamız gerekiyor. Bu da çünkü elektronik bir kirlilik yaratıyor. Ayrıca yatak odasını sadece uyumak için kullanmalıyız. Yatak odasında yemek yememeliyiz. Yatak odası sadece uyku için olmalı. Ayrıca uykudan önce kahve, çay içmemeliyiz. Alkol kullanımına dikkat etmeliyiz. İlk başta uykuyu getiriyor gibi olsa da uykuyu bozuyor aslında. Eğer gece uykunuz kaçıyorsa da kalkın, biraz dolaşın, yatakta o süreyi geçirmeyin, dışarıda olun, yatağın dışında olun ve daha sonra yatağa gelip tekrar yatın. Yine ilginç bir şekilde eğer yatak duvara dayalı olursa bir kenarı, bunun güven hissini arttırdığı ve daha kolay uykuya daldığı gösterilmiş. Yine oda sıcaklığına dikkat etmeliyiz. 19-22 santigrat derece olmalı. Daha sıcak olması uykuyu bozduğu gösterilmiş yine. Bir de mesela akşamları çok acıkabiliyoruz bazen. Yemek yemek istiyoruz ama yine uykudan önce yemek yenmemesi gerekiyor. Ama çok acıktınız, midenizden sesler geliyor ve ben böyle uyuyamayacağım diyorsanız o zaman belki ufak atıştırmalıklar olabilir. Ama burada tahıllı, şekerli, yağlı, baharatlı yiyecek ve içeceklerden mutlaka uzak durmak gerekiyor. Uyku öncesi heyecanlı, duygusal, gergin konuşmalar yapmamalıyız. Gevşetici alışkanlıklar geliştirebiliriz. Mesela ılık duş yapmak, müzik dinlemek, germe egzersizleri yapmak, meditasyon olabilir, kitap okumak olabilir. Ve sabah mutlaka uyandığınız odaya ışık girmeli ki bu uyanmanızı kolaylaştıracak bir şey çünkü. Ve yatış sırasında uyku pozisyonlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer uykuya kolay dalmak istiyorsanız mutlaka sağ tarafınıza yatın ve sağ tarafınızdan daha kolay uykuya daldığınızı göreceksiniz. Evet, sağlıklı uyku için bunları yapabiliriz. Ama dediğim gibi her kişi kendini önce iyice tanımalı ve nasıl, ne kadar süreli uyku uyuduğunu önce bir tespit etmesi gerekiyor.
Çok güzel öneriler duyacağım. Teşekkür ederiz. Aslında bunlar basit şeyler. Bence dinleyicilerimiz bunları bugün yapmayı deneyebilir. Bugün bir harekete geçelim ve bunları yapalım. Son olarak dinleyicilere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı hocam?
Evet, son olarak uykunun pazarlığı olmaz. Uykuyu daha fazla uyuyarak telafi edemezsiniz. İhtiyacınız olan uykuyu düzenli uyumanız, aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmanız önemli bir kural. Bunları gerçekleştirebilirseniz daha sağlıklı bir bedene doğru yol almaya başlarsınız.
Hocam bugün katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
Evet sayın dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Uykunun yalnızca bir ihtiyaç değil, bedenimizin ve zihnimizin en güçlü şifa kaynağı olduğunu konuştuk. Unutmayın, kaliteli bir uyku daha sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri. Bugünden itibaren kendinize bir iyilik yapın. Uykuya öncelik verin. Belki yatağınıza biraz erken gidin, telefonunuzu bir kenara bırakın ve derin bir nefes alarak rahatlamayı deneyin. Bu gece sizlere huzurlu ve yenileyici bir uyku diliyoruz. Fizyoterapiden Yaşama programlarımızı takipte kalın, uykuyla kalın, sağlıkla kalın.
Fizyoterapiden Yaşama.